Ayrım 4 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 55 Tring Galata 1806 yılı Eylül'ünde Chateaubriand Galata'ya ayak bastığı vakit oradaki canlılıkla çarpılmıştır. Tüccarların, hamalların, denizcilerin renk renk yüzleri, birbirinden değişik giyim ve kuşamları, birbirinden çok ayrı olan dilleri ona iki dünyanın birleşip bir araya geldiği kanısını verir. Chateaubriand Galata'da kadınlara ve tekerlekli arabalara rastlanılmamasına da tutulmuş ama orada çatpatlı işlerin takırtısı, kilise çanlarının uğultusuyla karşılaşmayınca çok sevinmiştir. Duygularını şöyle dile getirir. Bu sürekli sessizlik içinde etrafınızda her zaman sanki göze görünmekten kaçınan bir kalabalık seziliyor. Ortalıkta efendisinden saklı kalmak isteyen bir uşağın durumu var. Sanki Türkler dünyaya ve bu şehre sadece alışveriş etmek, sonra da ölmek için gelmişler gibi bir hal göze çarpıyor. En çok karşılaştığınız şey alışveriş yapılan pazarlar ve her mahallede bol bol bulunan mezarlıktır. Bu mezarların birçoğu da sokakların orta yerlerinde bulunuyor ve hemen hepsi de duvarsız. Evliya Çelebi'de Galata'da 18 İslam mahallesi, 70 Rum mahallesi, 3 Frank mahallesi, 1 Yahudi mahallesi, 2 Ermeni mahallesi olduğunu yazar. Çelebi'ye göre Galata'da 200'de meyhane vardır. Her birinde 5'er 6'şer 100 fasık yani hak yolundan çıkmış, içki içip hanende ve sazendelerle bir hayhuy ederler ki dillerle anlatılmasına olanak yoktur. Çünkü Çelebi'ye göre insan canı, ruh besini, kuş sütü hep Galata'da bulunabilir şeylerdir. Galata 20. yüzyıla değin sürdürür havasını. Burada adım başında meyhane, baloz, harabethane, dipnot harabethane, büyük meyhane, genel ev, batakhane, kumarhane vardır. Galata'nın son günlerine yetişmiş olan Sermet Muhtar Alus burayı şöyle anlatır. Karaköy hamamının bugünkü Karaköy Palas'ın arkasına Sidikli Sokak denirdi. Buradaki 3-4 genel ev bir çift tayın ekmeğine bile kişileri kabul eder, ikisinde de fistanlı dekolte gömlekli gençler aksata kollarlardı. Eski Abdullah Efendi lokantasından sonraki sokağa büyük ve küçük aynalı bira haneleri bulunduğu için aynalı sokağa derlerdi. Her iki meyhaneye para tutanlar gelir, seçme mezelerle mihyoti düzünü içerlerdi. Karşıdan geriye sapan sokakta Arap Yorgin'in şerbethane balozu bulunurdu. Dipnot, İstanbul Ansiklopedisi balozları şöyle tanımlar. İstanbul'un ilk barlarıdır ve müdavimlere ayak takımının haşarat ve erazil güruhu olmuş, kötü arkadaşların, sefihliğe eğilimli bendegahının yanında buralara dadanan kibar evlatları, özellikle genç ve toy miras yediler de olmuş ve çokluk başlarına türlü felaketler gelmiştir. Balozların hemen hepsi Karaköy ile Tophane arasındaydı. Alus'a göre Aynalı Sokağı'nın karşısında tramvay yolunda 25-30 basamak merdivenle çıkılan Yüksek Baloz, onun altında da Hovarda Meyhanesi vardır. Yüksek Baloz'un ilerisinde kasap kulüpleri arasındaki Madame Bella'nın oteli ise tam bir batakhanedir. Bella 40 yaşlarındadır ama 25 gösterir. Bir batakhane yosması olarak yetişmiştir. Müşterileri arasında beyler, efendiler olduğu için Madame diye çağrılır. Kendisinden en az 20 yaş küçük olan Midillili bir palikaryaya tutkundur. Nedir? Palikaryanın da kule dibinde bir evde yaşayan 18 baharında bir sevgilisi vardır. Bella bir gece onları basacak ve sevgilisinin sevgilisini bıçaklayacaktır. Otelin altında bir de gazino vardır. Gazinoda lehli kızlar müşteri kızıştırır. Sermet Muhtar onlar için İskambil kağıtlarındaki kupanın ve Dineyri'nin kızlarından daha tasvir, tutulan tutulana, tutuşan tutuşana der. Bella'nın adı gazetelere sık sık düşer. Gazeteler onun için Madame Baş Belası diye başlık atar. Kimileri de şöyle der. Bella ama ne bela, karı hakikaten belaymış. Bir gece otelde bir cinayet işlenince otel ve gazino kapatılmış, Bella da sınır dışına çıkarılmıştır. Yine tramvay caddesinde Adalı Yani'nin Alafranga balozu ise balozların en temizidir. Burada çıngar diye bir şey çıkmaz. Onun ilerisinde ise Tırnakçı Rifat'ın bitirim yeri yani kumarhanesi görünür. Birkaç adım daha gidince Kayış Dağı suyu sudan meyhane ile Sakallı Yorgin'in balozuna varılır. Alus Küplü meyhanesi ile Fazlı Baba Oteli'nin ise Arkadi Sokağı'nda olduğunu söyler. Muhabbet Tellalı Papazoğlu'nun durağı da bu sokaktadır. Aya Nikola Kilisesi hizasında ise Moskov çalgısı vardır. Burada en çok çay içilir. Kokona, mokona diye bir şey de yoktur. Birinci Dünya Savaşı günlerinde Yorgi ile Argir'i burada pandomime oynatmışlardır. Moskov çalgısının yanında Amerika tiyatrosu, biraz ötede ise Avrupa tiyatrosu yer alır ki Ahmet Razim gençliğinde cumaları ve pazarları buradan dışarı çıkmaz. Amerika tiyatrosunda Küçük Amelya sahnede görünüp de yıllardan beri düzelmek bilmeyen dili, kekremsi sesi ve güfteye uygun gemici miçosu kılığıyla ''Haydi tayfalar, gemi yalpalar, içelim şarap, olalım harap, lariccum terelelli ha ha hay'' diye sarhoş taklidi yıkılmalarla okudu mu büyük bir fori kopar. Fori alabildiğine el çırpmak, alabildiğine tepinmektir. Fesini çıkaran, baston ya da şemsiye vuran, şapkasını sahneye atan, ıslık çalan, biz haykırışlarıyla mendil sallayan, iskemle üzerine fırlayarak horoz gibi çırpınıp öten, dahası kişneyen, anıran, işaret parmağını ağzına takıp haralop yapan yüzlerce kişinin yalvarıp yakarmaları karşısında Ahmet Rasim de Küçük Amelya ile ilgilenmek gereğini duyar. Ama o daha çok Avrupa tiyatrosundaki Peruz'u beğenir. Peruz da kantosunu bitirdi mi, localardan, sandalyelerden çiçekler, buketler, fiyongalı mektuplar atılır. Şangırtı, höngürtü, patırtıdan bina yıkılacak hale gelir. Nedir Galata'nın meyhane ve eğlence yerleri, yalnız bunlar da değildir. Karakuş gazinosu, Bizans birahanesi, sonradan Philips, daha sonra da Cenni olacaktır. Dimon'un meyhanesi, Dodi'nin gazinosu, Laz Osman'ın meyhanesi, Pascal'ın balozu, Arkadi gazinosu, Kadifeli, Tokatlı gazinosu, Karayani'nin meyhanesi gibi daha birçok sarhoş susturan yerler vardır. Doğrusunda Galata'daki kahveler meyhaneler kadar çok değildir. Kimileri de gündüz kahve ise gece meyhanedir. Bunlardan biri de Sakallı Kosti'nin kahvesidir. Ama buraya sadece geceleri gelenler ona Sakallı Kosti'nin meyhanesidir. Ahmet Rasim buraya bir ara pek dadanmıştır. Borazan Tevfik, Meddah Muhsin, Enderunlu Ayı Raşit de onun masasında sık sık görünür. Kosti'ye gelenler arasında musikici Nuri Şeyda da vardır. Rum olduğu halde Rumlarla görüşmeyen ve gerçek bir gönül adamı olan Kalender Afandos da Ahmet Rasim'in çevresinden ayrılmaz. Bu topluluğa katılanlardan biri de Kuleli Vakası denilen olaya karışmış ama sonradan Mithat Paşa'nın İzmir'den İstanbul'a getirilişinde sorgusuyla görevlendirilmekle Sultanahmet'in yeniden gözüne girmiş ilk meşrutiyetçilerden Nazım Bey'dir. Galata'daki ünlü kahvelerden biri de Arkadi Sokağı'ndaki Hamdi Reis'in kumar kahvesidir. Çeşme Meydanı'nın ünlü bıçkınlarından olan Hamdi Reis, gençliğinde sık sık kodese tıkılırsa da sonraları işi büyütüp Sıvırya kumar oynatmaya başlar ve çok para kazanır. Saray kodamanlarından da arka edindiği için Hamdi'nin kahvesini son zamanlarda kimse rahatsız edemez olmuştur. Ne var? Hamdi Reis meşrutiyetten sonra Kuş Dili Çayırı'nda içkili bir gazino açarak işlerini yine bozacak ve kendini asmak yolunu seçecektir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata'nın bilinen bir kahvesi de Asya Kıraathanesi'dir. Son yüzyılda da yaşamını sürdürmüş bu kahveye daha çok Galata gümrüğü görevlileriyle gümrük komisyoncuları gelir. Nebil Kaptan Galata gümrüğünde çalıştığı günlerde buraya sık sık damlar. Kahve bakımından Tophane de Galata'dan geri kalmaz. Dahası ondan da iyi durumdadır. Buranın bilinen kahveleri arasında Rıza Efendi Kıraathanesi gelir. Tramvay caddesi üzerinde ise Arnavut Ahmet Efendi kahvesi görünür. Trabzonlu Şükrü Efendi Kıraathanesi Türbe-i Şerif karşısındadır. Boğaz Kesen caddesine yer alan kahveler arasında da Cihan Yandı kahvesi, Beşir Efendi kahvesi sayılabilir. Pierre Loti İstanbul'a ilk gelişinde Tophane'deki kahvelerden birinde oturmuş ve bu ilk göz ağrısı niteliğindeki kahveyi hiç unutamamıştır. Tophane çeşmesinin hemen karşısında olan bu kahveden Loti Tophane Camii'ni ve caminin demir parmaklıklarını uzun uzun diye seyretmiştir. Galata ve Tophane'deki kahveler yabancıları da çok çeker. Flaubert de Galata'daki kahvelerden birinde 3 Rum köçek görmüştür. Yunanlı giysiler giymiş olan bu köçekler budala görünüşlüdür. İsteksiz isteksiz kıvrılıp dururlar. Yalnız içlerinden biri oldukça kıvraktır. Flaubert bu köçeğin yandan sarkan siyah saçlarını 14. Louis'nin pelukasına benzetir. Bu kahvelerin kiminde geceleri kadar gündüzleri de saz çalınır. Théophile Gautier bu kahvelerde Türklerin saatlerce saz dinlemesini yadırgar. Ama zamanla o da Türk musikisinden hazlar devşirmeye başlar. 1837 yılında Türkiye'ye gelen Helmut von Moltke'de bir Ramazan günü Galata'daki kahvelerden birine girmiş ama herkes oruçlu olduğu için Türk kahvesinin kokusuna rastlayamayarak büyük üzüntülere düşmüştür. Nedir? Moltke bir başka gün bir çalgılı kahvede ut çalan Ermeni çalgıcılarla Rum köçeklerine rastlayacak, Türk kahvelerinin tadını çıkaracaktır. Ama yine de aman amanlarla çığırla manileri yadırgayacak, köçekleri de incelikten yoksun bulacaktır. Bunlara karşılık Moltke boğazı ve Haliç'i dolduran Türk kayıklarına bitecektir. Yabancıların ilgisini bir de çeşme meydanındaki kahveler toplar. Azap kapısında Azap kapısı çeşmesi de denilen Saliye Sultan'ın meydan çeşmesi ve Sebil'inin bulunduğu bu meydancıkta Mahmud Ağa Kıraathanesi ile Kebir Kahvehane, Müslümanların, tatlı su frenklerinin, Rumların ve Ermenilerin de geldiği kahvelerdir. Kebir Kahve'nin sahibi Hurşit Reis adında biri olduğu için bu kahveye Hurşit'in kahvesi de denir. Aslında bir tulumbacı kahvesi olan bu kahve, Ramazanlarda ileride göreceğimiz üzere çalgılı kahve haline getirilir. Tatar İsmail'in Çeşme Meydanı destanında bu kebir kahveden şöyle söz edilir. Kebir kahvehane işte beyanı, Müslim Ermen Frenk Rum İtalyanı, Dilberan saydına kurmuş dalyanı, Güzeller Meydanı Çeşme Meydanı. Belli cümle uşakları seçmedir, Hurşit Reis anlara ser çeşmedir, tatlı dilli ağabı zülal eşmedir, Güzeller Meydanı Çeşme Meydanı. Gotiye'de en çok Beşiktaş'ta deniz üstüne kurulmuş bir kahveye biter. Kahvenin önünde bir sürü kayık vardır. Karadeniz'den kopup gelen rüzgarlar burayı iyiden iyiye serinletir. Arnavutköy'den gelen akıntının da yaladığı kahve, geceleri denizden seyredildiği vakit sularda oynayan ışıklarıyla çok göz doldurur. Gotiye burayı balıkçıların balıkları gözledikleri suya çakılmış dalyan kulelerine benzetir. İzmir kahvelerine de benzetir ama burayı daha yeğe tutar. Gotiye Sarayburnu ile Yeni Cami arasındaki kahvenin de seçkin bir yer olduğunu söyler. Mermer çeşmesi bulunan kahvenin çatısına kırlangıçlar yuva yapmışlardır. Kahvenin camları her zaman açık olduğu için kırlangıçlar bir kanat çırpmasıyla kahveye dalarlar, bir başka kanat çırpmasıyla da dışarı fırlarlar. Bunlar müşterilere kahveyi dolduran tütün kokusuna alışkındırlar. Sevinç çığlıklarıyla kuyruklarını kimi zaman oturanların fesine ya da sarığına değdirmekten çekinmezler. Kırlangıç yavruları ise yukarıda kafalarını yuvadan dışarı çıkarıp annelerinin kendilerine öğle ya da akşam yemeği olarak küçük böcekler getirmesini beklerler. Bunlar kimi zaman da nargile seslerinin gurultusu arasında derin uykulara dalar. Kuşların insanlara güven duyması, yuvalarını onların burunları dibinde yapması Gotiye'yi çok duygulandırmıştır. Gotiye Türklerin Avrupalılar gibi gürültülü ve yüksek sesle konuşmamalarını da onların hayvanları tedirgin etmek istemeyişlerine verir. İnsanlara karşı çoklu hunharca davranan doğulular hayvanlara karşı çok yumuşaktırlar. Onlara kendilerini sevdirirler der. Gotiye Yeni Cami iskelesinin yanındaki bir kahvede de oturmuştur. Burası tam bir denizci kahvesidir. Topu da pala bıyıklıdır ve de sırım gibidir. Burunları koyu renkli beneklerle kaplıdır. Tenleri hava napürosunu ya da pişmiş toprağı andırır. Kiminin şakakları tıraşlıdır ve mavi mavidir. Yüzleri yırtıcı bir anlam taşır. Ne var Gotiye bunların gaga burunlarına, kavrulmuş tenlerine, çalı gibi kalın kaşlarına, usturayla tıraş edilmiş kafalarına karşın yumuşak huylu ve namuslu olduklarına inanır. Bunların bu korkunç görünümleri yanı sıra kahvelerini şaşılacak bir rahatlıkla yudumladıklarını söyler. Gemicilerin ayağında katrandan sertleşmiş pantolonlar vardır. Bellerine, koltuk altlarına kadar varan geniş kırmızı kuşaklar sararlar. Cepken doğrudan doğruya çıplak beden üzerine giyilmiştir. Başlıklarının rengi atmıştır, yemenileri yırtıktır. Deniz suyu ve güneşle kayış gibi olmuş yağmurlukları da vardır. Üstlerinde kaba saba süsler de bulunan bu yağmurluklar kukuletelidir. Gemicilerin kolları ise mavi ve kırmızı dövmelerle kaplıdır. Dövmelerin çoğu maşallah sözünden öteye geçmez. Kimilerinde de dallar ve çiçeklerle süslü Kur'an ayetleri görünür. Çıpalar, bacalarından duman tüten gemiler de az değildir. Kimilerinin kollarında ise bunlar aşka tutulanlardır. Alev alev yanan bir kalbe saplanmış bir ok resmi titreşir. Gotiye bu sevdalı gemicilerden birinin sağ kolunda mavi İstanbulinli, kırmızı fesli, elinde bir fesleğen saksısı tutan bir delikanlı resmi görmüştür. Gemicinin sol kolunda ise kısa etekli bir köçek kızının dövmesi vardır. Köçek öteki koldaki sevgilisini karşılamak için oyununu yarıda kesmiştir. Bu kahvenin bir özelliği de ışıklandırılmasındadır. Işıklandırma fitilli yağ kandilleriyle yapılır. Kandiller tavana bükülü tellerle asılmıştır. Küçük çocukların tahta topları içine konulan ve mermileri savurmaya yarayan helezon biçimindeki yaylara benzerler. Kahveci ara sıra kandillere dokunur, onlar da ışıklan köçekler gibi topuk atmaya başlarlar. Gemi biçiminde telkari bir avize de bunları bütünler. Kahveci bir yabancının geldiğini görünce kandilleri sert bir vuruşla harekete geçirmeyi unutmaz. Kandiller de sağa sola yalpa vurarak yağlarını damla damla etrafa serpiştirirler. Ama gemiciler giysilerinin lekelenmesine bana mısın demedikleri için yağları umursamadan konuşmalarını sürdürürler. Eminönü meydanındaki Valde Kıraathanesi de son 100 yılın ünlü bir kahvesidir. Dört bir yanı cam mekanlı olan bu kahvenin önüne sonraları bir sıra dükkan yapılmıştır. Burası Abdülaziz'in validesi Pertev Niyel Sultan Aksaray'daki cami vakfına karşılık yaptırmıştır. Kıraathane adını Yeni Cami'den alır. Çünkü Yeni Cami'de Valide Camii diye anılır. 16. yüzyıl sonlarında Safiye Sultan'ın yaptırtmaya başladığı cami 69 yıl sonra tamamlanmıştır. Bu uzun süren yapım sırasında çıkan yangından hasara uğradığı için planları yeniden yapılmış camiye de Yeni Cami denilmiştir. Valide Kıraathanesi çok büyük bir kahvedir, temizdir. Kamıştan yapılmış gergef gibi bir alete geçirilmiş günlük gazetelerle Servet-i Fünun dergisi bu aletin sapından tutularak okunur. Vapur bekleyenler ya da biriyle sözleşenler buranın başlıca müşterileridir. İş sahipleriyle iş izleyiciler de hiç eksik değildir. Emaneti olanlar ise burada her vakit bunlarla ilgilenecek bir çırak bulurlar. Kahvenin hemen yanı başında kira arabaları durur. Bunların atları sıska, kendileri de eskicedir. Arabacılar gündüzleri 5 kuruşa gittikleri yerlere akşamüstleri 7,5 kuruş isterler. Pierre Loti de 1876 yılında İstanbul'a geldiği vakit bu Yeni Cami meydanındaki bir kahvede nargile tokurdatmayı alışkanlık haline getirmiştir. 1877 Mart'ının 27'sinde İstanbul'dan ayrılmazdan bir gün önce Salı Pazarı Tophane Galata'dan geçerek Eminönü'ne gelmiş ve Yeni Cami'ye bakan kahvelerden birinde son nargilesini içmiştir. O gün hava fiyakalı mı fiyakalı. Herkes sokakta. Bir renk ve giysi nehri Loti'nin önünden geçip gider. Mermer çeşmelerin çevresindeki çınarlar altında ise birçok kimseler kahve içmektedir. Berberler de takımlarını sokağa çıkarmış, müşterilerini açık havada tıraş etmektedirler. Eminönü meydanının soluna düşen balık pazarındaki Avur Zavur'un kahvesi de afili bir kahvedir. Ama burası haşerat yatağıdır. Bu yüzden de 1826 yılında temelden yıktırılmıştır. Ama kahvenin adı unutulmamış, sonraları yine bu adı altında aynı yerde bir kahve daha açılmıştır. Ebu Ziya Tevfik 1914 yılında Mecmua-i Ebu Ziyadlı dergisinde bu kahvenin 1904'lerde kapatıldığını yazdıktan sonra şöyle der. İstanbul yakasından Galata'ya geçmek üzere kayığa bindiğimiz Balıkpazarı iskelesinde olan bu kahvenin yerinde şimdi taştan bir ticaret evi vardır. Bir 100 yıllık geçmişi olan bu kahvede eskiden tersaneye gelip gittikçe kalyoncular dinlenip kahve içermiş. Dipnot, Gautier'in sözünü ettiği gemiciler kahvesi belki de bu kahvedir. Galata ile Eminönü'nü birbirine bağlayan köprü üzerinde de bir takım kahveler vardır. 1870 yılında köprünün yeniden yapımından sonra açıldığı düşünülebilecek olan bu kahvelerin en ünlüsü Rumeli Kıraathanesi ile Anadolu Kıraathanesi'dir. Bir de Köprü Ada İskelesi gazinosu vardır. Kambur Nazif ile Borazan Tevfik bu sonuncusunda sık sık tavla atarken görülürler. Köprü üzerindeki kahveler yazın serin olduğundan çok müşteri çeker. Ahmet Rasim de buraları pek sever. Ne var, Mehmet'in gazinosu ile Üsküdar gazinosunun da müşterisidir o. Ama biz bunları oldukları yerde bırakalım da biraz da Boğaz'ın Anadolu yakasını karıştıralım. 4. ayrımın sonu. Sayfa 65.